Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Orhan gibi maneviyatlı, ahlaklı ve gayretli bir delikanlının amcası olmak ne güzel. Efendim, ben de bu hususla alakalı olarak sizinle görüşmek istemiştim. Buyurun. Belki biliyorsunuz, ben Orhan'ın amcasıydım. Fakat ona düşman kadar uzak bir amcaydım. Gafil, zalim ve kötü. O da önceden benim bu perişanlığımın perişan bir meyvesiydi. Sonra çok şükür ki hidayet iklimine, sizlere nail oldu ve bir cennet meyvesi haline geldi. Onun gün geçtikçe güzelleşen hali başlangıçta beni çıldırtmıştı. Geçici bir heves, hatta bana karşı intikam metodu zannetmiştim. Meğer değilmiş. Nihayet halası da onun gibi oldu. Derken bana da tesir etti. Hele benim kötülüklerime bile iyilikle karşılık vermesi ruhumu derinden sarstı. Sonunda vesileler zinciri gerçekleşti ve ben de elhamdülillah kendime geldim. Doğruyu buldum. Epeydir sohbetlerinize gizli gizli devam ettim. Fakat biliyorum ki düzeldim demekle düzelmek olmaz. Tatbikat gerek. Bu hususta düzelmem gereken bir nokta var. O mevzuda da ne yapmam gerektiğini size danışmak istiyorum. Ben yıllar önce kardeşim, yani Orhan'ın babası ve annesi ölünce onlardan kalan zenginliğe el koydum. Bütün malı ve mülkü üzerime geçirdim. Orhan'a güya ben baktım, fakat onu kaldırımların çocuğu yaptım. Ona hiçbir şey bırakmadım. Nesi var, nesi yok, zimmetimi aldım. Büyüdüğünde de vermedim. Hatta bu kadar geç düzelmemin sebebi biraz da bendeki bu mal hırsı oldu. Çok şükür ki ölüm gerçeği bendeki bu hırsı darmadağın etti. Yaptıklarımdan dolayı şu an çok pişman ve çok mahcupum. Şimdi onun hakkını ona vereceğim. Ancak bu kadar mala bir anda sahip olunca acaba bozulur mu diye düşünüyorum, korkuyorum. Ne yapmalıyım efendim? Yunus dede sabır ve ilgiyle dinliyordu. Turgut Bey susunca tane tane anlatmaya başladı. Evvela sizi bu geldiğiniz nokta vesilesiyle tebrik ederim. Sualinize gelince, Cenab-ı Hakk'ın bu husustaki düzenlemesi aşikardır. Bir yetimin malının velisi tarafından evlilik, yani rüşt, olgunluk çağına kadar korunması esastır. Reşit olduktan sonra malın teslim edilmesi şarttır. Bu noktadan sonrası için kaygınız her ne kadar size mantıklı görünse de o da bir vesvesedir. Şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Çünkü bu veya benzeri kaygılarla hiçbir hak sahibi mahrum edilemez. Çünkü aynı kaygı sizler için de geçerlidir. Yani kul hakkı tekrar yılan gibi boynumuza dolanıverir. Dolayısıyla yapmanız gereken hakkı sahibine teslimdir. Burada muhatabın durumundan ziyade hak meselesine göre hareket edilir. Hak kiminse ancak ona aittir. Kaldı ki Orhan evladımız kaygılandığınız şekilde davranmaz. O bu hususta şuurlu ve mesuliyetini müdriktir. Zaten mal mülk nedir ki? İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği geçici bir emanet. Onu herkes kendinin zanneder. Lakin İslam'da mülk gerçek manada ne fertlerin ne de toplumundur. Mülk ancak Allah Teala'nındır. Kula belirli bir zaman dilimi içerisinde ve muayyen şartlar çerçevesinde bu mülkte tasarruf hakkı verilmiştir. Bu bakımdan kul, sahip olduğu mülkü istediği gibi keyfince kullanamaz. Sahip olmadığı mülkü ise hiç kullanamaz. Mülk, gerçek sahibinin, yani Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği istikamette sarf edilmelidir. Bunda gaye, hem kul hakkı yemeyen, hem de elinden, dilinden, malından, başkalarının emin ve müstefid olduğu bir mümin olabilmektir. Bu keyfiyet, servetin Allah Teala'nın kuluna verdiği bir emaneti olduğu idrakine ermenin bir neticesidir. Aksi istikamette kullanılırsa emanete hıyanet olur. Ve bugün toplumun müşteki olduğu çeşitli istismarlar vücut bulur. O halde hiç unutmayacağımız gerçek yine şu: dünya serveti ilahi bir emanettir. Bu hususta gaflete mağlup olup da Allah'ın nimetlerinin sahiplerine ulaşmasına engel olmak emanete ihanet olur. Vasıta olmak ise fazilettir. Fakat vasıta olurken de nefsine pay çıkarıp muhatabına eziyet verici riyakarca hal ve tavırlar içine girmek de gaflet, hamlık ve nadanlıktır. Düşünmeli ki bu dünya bir rüya. Zenginlik de rüyada hazine sahibi olmaktan başka bir şey değil. Fakat bir kefendir akıbet, sermaye-i şahu geda. Pes buna mağrur olan, mecnun değil de ya nedir? Padişahın ve kölenin de sonunda tek sermayesi sadece kefen. Son demde insanın kefenden başka dünyaya ait hiçbir şeyi yok. Bu durumda dünya malına zebun ve mağrur olmak gerçekten de delilikten başka bir şey değil. Yani mülk mutlak olarak Allah'a ait. İnsanların malikiyeti bugün yeni icat edilen devre mülk gibidir. Yunus ne güzel söyler: mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Kim ne kadar oyalanırsa oyalansın, ölüm geldiğinde herkes fakir. Bu itibarla Hazreti Mevlana şöyle buyurur: zengin, ölüm sırasında altınının bulunmadığını, yani servetin artık kendisine ait olmadığını, zeki bir kimse de hünersiz ve marifetsiz bulunduğunu idrak eder. Yani bütün gücünün, kuvvetinin ve istidatlarının izafi olduğunun farkına varır. Hayattaki mal korkusu ve kaybetme endişesi eteğine saksı kırıntıları doldurup kendini mal sahibi sanan, onları kaybedeceğinden korkan, onların üstüne titreyen çocuğun korku ve endişesine benzer. Eğer o süslü saksı kırıntılarından bir parçasını alırsan, çocuk ağlar. Aldığın parçayı geri verirsen güler. Bilgi sahibi olmadığı için çocuğun ağlamasına, gülmesine bir değer verilmez. Cahil ve kendisini güçlü zanneden kişi de eğreti olan malı, mülkü, kendi malı mülkü sandığı için o malın üstüne titrer, çırpınır durur. Rüyasında kendisini mal mülk sahibi görür. Bir hırsızın çuvalını kaçırıp götüreceğinden korkar. Ancak ölüm meleği, zengin bir kimsenin kulağını çekmek suretiyle hayat rüyasından onu uyandırınca, yani son nefes gelince gerçekten sahibi olmadığı bir mal için hayattayken çektiği bin bir türlü endişeye ve telaşa pişmanlıkla hayret eder. Bu dünyadaki aklına ve bilgisine güvenen bilginlerin de gafletlerinden dolayı bilgileri üstüne titremeleri kendilerini çok bilgili insan saymaları da buna benzer. Son nefeste onlar da cehaletlerini idrak eder, gerçek ilmin ne olduğunu kavrar ama nafile. Servete, mala, mevkiye aşık olup da onu hak yolunda infak etmeyen gönül, ya bu kapkara balçağa saplanmıştır, yahut da hayallere kapılmıştır. O hayallerin ve serap dolu karanlıkların girdabında helak olmuştur. Doğrusu bir gönül hem Allah'ın nazargahı olsun hem de kör olsun. Hakikati göremesin. Bu olamaz. Bu mümkün değildir. Hasılı, Turgut Bey, sizin yapacağınız davranış, vereceğiniz karar bu gerçekler etrafında olursa Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık olur. Bu, önceki yanlışlarınıza da telafi imkanıdır. Unutmayınız ki, her türlü günahı affeden Yüce Allah, kul hakkını affetmiyor. Bu hususta vakit geçirmeden emaneti hak sahibine teslim etmek gerek. Ayrıca şu ana kadar geciktirdiğiniz için de helallik almalısınız. Orhan da zaten olgun bir delikanlıdır. Kerem'le yaklaşacaktır. İnşallah. Hayırlı nimetiniz, hayırla tamam olur. Allah mübarek eylesin. Turgut Bey, Yunus dedenin yanından çıktığında artık ne yapacağını biliyordu. Çünkü sağlam bir şekilde tevbe etmişti. Kalbinde kul hakkı endişesi artık alev alevdi. Zimmetine geçirdiği hakları Orhan'a vermeden o alevler asla sönmeyecekti. Üzüntü ve azim içerisinde iç çekti. Ah! Keşke Yunus dedeyi daha önce tanısaydım. Kul hakkı endişesi içimde bir yanardağ olurdu. Maddi kul hakkı da yemez, manevi kul hakkı da yemezdim. Maddi kul hakları matematikle halledilebiliyor. Ya manevi kul hakkı? Orhan'ın maddi serveti hususunda kul hakkı çiğnedim. Fakat asıl manevi serveti hakkında nice kul hakkı çiğnedim. Ellerini semaya kaldırdı. Ya Rabbi, yeğenim Orhan'a karşı hem maddi haklarını ödemeye hem de manevi haklarını ödemeye beni muvaffak eyle. Yine kendisi iştiyak ve azimle amin derken ayakları Orhan'ın bir yandan hafızlık yapıp bir yandan da lise tahsilini tamamladığı eğitim merkezine doğru koşarcasına yürümeye başladı. Ayakları da kalbindeki kul hakkı endişesini anlamış gibiydi. Hangi tercih? Turgut Bey'in şuurlanıp düzelmesinden sonra Orhan'ın aile ortamı artık rahmet esintileriyle dolmaya başlamıştı. Yılların çilesi ve ıstırabı yerini lütuf ve huzura bırakmıştı. Hiç şüphesiz ki bir iki günlük değil, yıllarca süren olgun bir sabrın neticesiydi bu. Bu sebeple Orhan devamlı şükür halindeydi. Derslerine daha bir gayretle ve azimle çalıştı. Başarılı bir talebeydi. Bir yandan açık lise derslerini liyakatli bir şekilde tamamlarken, diğer yandan hafızlığını da ikmal etmişti. İki kanatlı bir eğitimin her iki kanadında da muvaffak olmuş ve yarınlara daha güçlü hazırlanmıştı. Daha evvel hayal bile edemeyeceği basamakları Allah'ın izniyle birer birer aşmıştı. Nereden nereye? Dün sokakların sahipsiz bir garibi, kaldırımların çocuğu ve kötülüğe batmış bir zebunu iken, şimdi rahmet iklimlerinin huzurlu bir kalbi ve bir cennet çınarı gibi yetişmiş değerli bir şahsiyetti. Dün İslam'dan mahrumiyet sebebiyle zulüm, haksızlık ve kavgaların girdabı bir ortam iken, şimdi İslam'ın güler yüzüyle nurlanmış, bereketlenmiş bir cennet iklimi içindeydi. Şükrediyordu. Üzerine düşen vazifeleri her gün artan bir idrak ile yerine getiriyordu. Tarihten bugüne, temsil ettiği iman ve irfan içinde, hakkıyla hem ilim hem de hizmet erbabı olmanın gayretine kendini adamıştı. Bu yıl üniversiteye girecekti. İmtihan hazırlıkları herkeste bir yarış halindeydi. Orhan, hangi bölüme gideceği hususunda tam karar vermemişti. Ancak kendisi için en hayırlısı ve faydalısını arzu ediyordu. Aslında herkes böyle arzu ediyordu. Ancak herkesin hayırlı ve faydalı olanla alakalı olarak düşünce ve değerlendirmesi farklıydı. Doktor Selim Bey ile pek çok alternatif üzerinde konuştular. En sonunda bir de Yunus Dede'ye sormaya karar verdiler. Onun tecrübesi, hayata bakışı, yakını ve uzağı bir terazi hassasiyetiyle ölçmesi, ilerisine çok daha ilerisine göre basiretli kılavuzluğu, onlar için ilahi bir lütuftu, ayrı bir mazhariyetti.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.